Ayrım 50, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 535. 15. Bölüm. Büyük Şirketler ve Çevre, Farklı Koşullar, Farklı Sonuçlar. Kaynak Çıkarma. Tüm modern toplumlar sahip oldukları doğal kaynaklara muhtaçtırlar. Bunlar hem petrol ve metaller gibi yenilenemez kaynaklardır, hem de kereste ve balık gibi yenilenebilir kaynaklardır. Enerjimizin büyük bir kısmını petrol, gaz ve kömürden elde ederiz. Gerçekte tüm aletlerimiz, konteynerlerimiz, makinelerimiz, taşıtlarımız ve binalarımız metalden, keresteden veya petrokimyasallardan elde edilmiş plastiklerden ve diğer sentetik ürünlerden yapılmıştır. Odundan elde edilmiş kağıt üzerine yazı yazar baskı yaparız. Başlıca besin kaynaklarımız balık ve diğer deniz mahsulleridir. Düzinelerce ülkenin ekonomisi ağırlıklı olarak doğal maddeleri işleme sanayisine bağımlıdır. Saha incelemelerimin çoğunu yapmış bulunduğum 3 ülkede ekonomiyi başlıca destekleyen unsurlar şunlardır. Endonezya'da orman kesimi ve onu takip eden madencilik, Solomon Adaları'nda orman kesimi ile balıkçılık ve Papua Yeni Gine'de petrol, gaz, madencilik ve gittikçe artan bir biçimde orman kesimidir. Bu nedenle toplumlarımız kendilerini bu kaynakları çıkarmaya adamışlardır. Burada cevaplanması gereken sorular ise nerede, ne kadar miktarda ve hangi yolu deneyerek bunu yapmamız gerektiğinden ibarettir. Bir kaynağı çıkarmak genellikle belirgin miktarda büyük sermaye girdisi gerektirdiğinden kaynak çıkarma işleminin çoğu büyük ticari firmalar tarafından yapılmaktadır. Çevreciler ile büyük şirketlerin arasında ise her zaman bir ihtilaf bulunmaktadır. Ne var ki her iki tarafta birbirini düşman olarak bellemiştir. Çevreciler çevreye zarar vererek insanlara kötülük yaptıkları ve her zaman kendi mali çıkarlarını halkın çıkarları üzerinde tuttukları gerekçesiyle ticari firmaları suçlarlar. Evet, bu suçlamalar ekseriye doğru çıkmaktadır. Diğer taraftan ticari firmalarda iş dünyasının gerçekleri konusunda cahil ve ilgisiz olduklarını, istihdam ve gelişme konusunda yöre insanlarının ve yerel hükümetlerin taleplerini görmezden geldiklerini ve iyi çevresel politikalar uyguladıkları zaman da ticari firmaları övmekte başarısız olduklarını iddia ederek çevrecileri suçlarlar. Evet, bu suçlamalar da ekseriyetle doğrudur. Bu bölümde sizin tüm bu karşılıklı suçlamalardan tahmin edebileceğinizden farklı olarak büyük şirketlerin çevreci hareketlerin ve toplumun çıkarlarını bir bütün olarak ele alacağım. Mamafih birçok konuda tam bir çıkar çatışması var. Bir şirkete para kazandıracak herhangi bir iş en azından kısa vadede topluma zararlı olabilmektedir. Bu şartlar altında şirketlerin tutumları bir taraf, bu taraf bu durumda şirket oluyor, açısından geniş ölçekli rasyonel bir davranış örneği haline gelir. Bu kesim önceki bölümde de incelenmiş olduğu gibi topluma felaket getiren bir varlığa dönüşür. Bu bölümde de bizzat kendim ziyaret ederek bilgi edindiğim kaynak çıkarmaya dayalı 4 adet endüstriden örnek sunacağım. Burada şirketlerin çevreye zarar vermek veya tam tersine onu idarede kullanarak korumak gibi kendi çıkarlarına uygun olmak suretiyle neden farklı politikalar benimsediklerini irdeleyeceğiz. Burada yapmak istediğim çevreye sürekli olarak zarar veren şirketleri onu idareli kullanarak korumaya teşvik etmek için yapılacak hangi değişikliklerin en etkin olacağını sağduyulu bir biçimde belirlemektir. Üzerinde duracağım endüstriler petrol, metal madenciliği, kömür, orman kesimi ve deniz balıkçılığıdır. 2. Petrol alanı. Yeni Gine bölgesinde bulunan petrol endüstrisi ile ilgili incelemelerim 2 petrol alanını içerir. Bunlar çevresel etki yelpazesinin birbirine zıt uçlarında bulunurlar ve faydalı etkilerin yanı sıra zararlı etkileri de içerirler. Açıkçası bu araştırmalarım bana oldukça faydalı oldu. Çünkü önceleri petrol endüstrisinin etkilerinin son derece zararlı olduklarını düşünür, halkın çoğunun yaptığı gibi ben de seçeneğimi bu endüstriden nefret etmekten yana kullanırdım. Ayrıca petrol endüstrisinin performansı veya topluma olan katkısı ile ilgili pozitif şeyler yazmaya cesaret edenlerin de güvenilirliğinden epey kuşku duyardım. Ancak yaptığım gözlemler diğer şirketlerin de olumlu örnekler oluşturması için teşvik edilmesine yönelik faktörleri düşünmeye itti. Eski bir petrol alanı ile ilgili ilk deneyimlerim Endonezya Yeni Gine'sinin kıyılarından uzakta bulunan Salavati Adası'nda vuku buldu. Aslında orayı ziyaret edişimin petrolle hiçbir ilgisi yoktu. Yeni Gine bölgesinde bulunan adalarda yaşayan kuşlar ile ilgili bir araştırma yapıyordum. Ancak Endonezya Ulusal Petrol Şirketi olan Pertamina petrol araştırması yapmak için Salavati'nin çoğunu kiralamıştı. Salavati'yi ziyaret ettiğim yıl 1986'ydı ve Pertamina'nın misafiri olarak orada bulunuyordum. Dolayısıyla elimde araştırma yapmak için izin de vardı. Şirketin başkan yardımcısı ile halkla ilişkiler uzmanı çevrede dolaşabilmem için bir araç bile tedarik etmişlerdi. Bana gösterilen bunca nezaket karşısında karşılaştığım koşulları raporlamaktan dolayı üzgünüm. Alanın yeri uzak bir mesafeden bakıldığında yüksek bir kuleden çıkan duman sayesinde tanınabiliyordu. Bu kulede petrolün yan ürünü olarak çıkarılan doğal gaz yakılıyordu. Buna çözüm olabilecek başka alternatif de yoktu. Onu satmak üzere sıvı hale dönüştürecek ve nakledecek tesisler yoktu. Salavati'nin ormanları içinden geçit yolları inşa etmek için 100 metre genişliğinde bir alan temizlenmişti. Bu genişlik Yeni Gine'nin yağmur ormanlarında yaşayan hayvanları, kuşları, kurbağaları ve sürüngenleri huzursuz etmek için fazlasıyla genişti. Zeminin üzerine petrol dökülüyordu. Salavati'nin başka yerlerinde 14 türü olan iri cüsseli meyve güvercinlerinin sadece 3 türüne rastlayabildim. Bunlar iri, etli ve lezzetli oldukları için Yeni Gine bölgesi avcılarının başlıca av kaynaklarıydılar. Pertamina çalışanlarından biri bana 2 adet güvercin yetiştirme çiftliğinin yerini tarif etmişti. Söylediğine göre av tüfeğiyle onları orada avlamıştı. Öyle zannediyorum ki bu kuşların petrol alanı içindeki sayıları avlandıkları için tükenmişlerdi. İkinci deneyimim ise Kutubu petrol alanına yaptığım ziyaretti. Burası uluslararası çok büyük bir petrol firması olan Chevron Corporation'ın yan kuruluşuydu. Bu firma Papua Yeni Gine'nin Kikori Nehri kaçlama havzasında faaliyet gösteriyordu. Faaliyet gösteren firmayı kısaca Chevron olarak isimlendireceğim. Fakat asıl faaliyet gösteren firmanın adı Chevron New Guinea Pty Limited'dir. Yani tamamıyla Chevron Corporation bünyesinde faaliyet gösteren bir yan kuruluştur. Ziyaret etmiş olduğum petrol alanı Chevron New Guinea Pty Limited'in de içinde olduğu 6 petrol şirketinin oluşturduğu bir ortak girişimdi. Ana şirket olan Chevron Corporation, Texaco firması ile 2001 yılında birleşmiş ve Chevron Texaco adını almıştı. 2003'te ise Chevron Texaco hisselerini bu ortak girişime sattı. Böylece şirketin işletmesi diğer ortaklardan biri olan Oil Search Limited'e geçti. Kikori Nehri sınırındaki çevre oldukça hassastır ve çalışılması güçtür. Burada çok sık heyelan meydana gelir. Arazinin büyük bir kısmı kireç taşı karsttan oluşur. Dipnot, karst kayaçların erimesiyle yeraltı akıntıları olan kireç taşı ve dolomit bölgesi. Ve dünyanın en çok yağmur düşen bölgesi olarak kayıtlara geçmiştir. Ortalama olarak yılda 11 metre ve günlük olarak 30 santimetreye kadar çıkabilmektedir. 1993'te Chevron tüm sınır için büyük ölçekli entegre koruma ve gelişme projesi hazırlamak üzere Dünya Doğal Yaşam Fonu WWF ile ortak faaliyete girişti. Chevron'un beklentisi Dünya Doğal Yaşam Fonu'nun çevresel hasarı en azı indirmekte etkin olması, Papua Yeni Gine hükümetini çevresel koruma için lobicilik faaliyetlerine davet etmesi, çevresel faaliyetlerde bulunan grupların gözünde sözüne güvenilebilecek bir ortak olarak hizmet etmesi, yöresel olarak topluma ekonomik kazanç sağlaması ve çeşitli yerel toplum projeleri için Dünya Bankası'nın fon teminini sağlamasıydı. 1998'den 2003'e kadar her bir petrol alanına ve akaçlama havzasına Dünya Doğal Yaşam Fonu'nun danışmanı olarak her biri bir ay süren 4 ziyaret yaptım. Fonun özel aracı içerisinde bölgede özgürce yolculuk etmeme ve Chevron çalışanları ile özel görüşmeler yapmama izin vermişlerdi. Papua Yeni Gine'nin başkentinin Moresby limanından kalkan uçağım petrol alanının Moro'daki ana iniş pistine doğru süzülürken ve planlanmış varış saatine doğru vakit yaklaşırken petrol alanı altyapı tesislerini görebilir miyim diye pencereden aşağıya baktım. Bunları hayal meyal de olsa görmeyi bekliyordum. Ancak epey şaşırmama rağmen sadece yağmur ormanının kesintisiz bir şekilde altımda uzanmasından başka bir şey görmüyordum. En sonunda bir yol gördüm. Ancak bu da yağmur ormanının içinden geçen yaklaşık 10 metre genişliğinde ince bir çizgi şeklindeydi. Yolu her iki taraftan da ağaçlar çevrelemişti. Tam da bir kuş gözlemcisinin hayali. Yağmur ormanlarındaki kuş türleri ile ilgili araştırmalarımda pratik bakımından karşılaşılan asıl zorluk kuşları ormanın içinde görmenin zor oluşudur. Onları gözleyebilmenin en iyi fırsatı dar patika yollardır. Böylece insan bu yolda yürüyerek ormanı yan taraftan seyredebilir. Buradaki de 160 kilometreden fazla uzunlukta bir patikaydı. 1.8 kilometrelik bir irtifada bulunan Moran Dağı üzerindeki petrol alanından kıyıya doğru uzanıyordu. Bir sonraki gün araştırmalarım esnasında patikanın kenarında yürümeye başladığımda üzerimde uçuşan kuşlar gördüm. Bu yolu sıçrayarak, koşarak veya sürünerek geçen hayvanlar, kertenkeleler, yılanlar ve kurbağalar da vardı. Daha sonra anlaşıldığına göre yol iki aracın birbirini zıt yönlerde güvenli bir biçimde geçebilecekleri kadar genişlikte inşa edilmişti. Başlangıçta sismik sondaj platformları ve petrol kuyuları daha buralara erişim yolları inşa edilmeden açılmıştı. Dolayısıyla helikopter veya yayan olarak iş görülüyordu. Bir sonraki şaşkınlığım ise uçağım Chevron'un Moro havaalanına iniş yaptığında oluştu. Ve sonra yine uçmak için kalkarkendi. Ülkeye ayak bastığımda Papua Yeni Gine gümrük departmanı tarafından bagaj kontrolünden zaten geçmiştim. Ancak Chevron havaalanına inerken de ayrılırken de yeniden denetimden geçtim ve tüm çantalarımı açıp görevlilere göstermek zorunda kaldım. İsrail'in Tel Aviv havaalanındaki denetimi dışında şimdiye kadar böylesine sıkı bir denetimle karşılaşmamıştım. Görevliler neye bakıyorlardı acaba? Alana inildiğinde kişinin yanına alması yasak olan mallar, ateşli silahlar veya her çeşit av ekipmanı, uyuşturucu ve alkoldü. Alandan ayrılırken de hayvanların, bitkilerin veya hayvan tüyleri ya da kaçırılması muhtemel diğer parçalarının çıkarılması yasaktı. Bu kanunların ihlal edilmesi şirket arazisinden otomatik olarak ihraç edilmek demekti. Tıpkı son derece saf ancak aptal bir şekilde başkasının paketini taşırken başı belaya giren Dünya Doğal Yaşam Fonu sekreterinin başına geldiği gibi. Çünkü paketin içinde uyuşturucu olduğu anlaşılmıştır. Ertesi sabah kuşları izlemek üzere daha gün ağarmadan patika yola çıkıp birkaç saat yürüdükten sonra geri döndüm. Ve şaşkınlıkla karşıladığım başka bir şey daha oldu. Kamp güvenlik temsilcisi beni ofisine çağırdı ve Chevron kurallarının iki tanesini çiğnediğime dair kendisine ihtarda bulunulduğuna söyledi. Bunları bir kere daha tekrar etmemem gerekiyordu. İlk olarak bir kuşu incelemek için yürürken yol şeridine birkaç feet geçmiş olduğum gözlenmiş. Böyle bir durumda bir araç çıkıp bana vurabilirmiş veya bana vurmamak için direksiyonu kırabilir ve yolun kenarındaki petrol boru hattına çarpabilir, petrol sızıntısına sebep olabilirmiş. Bundan sonra kuşları incelerken yolun dışında kalmalıymışım. İkinci olarak da kuşları incelerken koruyucu kask takmadığım görülmüş. Oysa bu alanın tamamını gezerken mutlaka kask takmak gerekiyormuş. Sonra görevli bana bir kask verdi. Bundan böyle bunu kendi güvenliğim adına kuşları incelerken takmalıymışım. Örneğin kafama bir ağaç düşebilirmiş. Bunlar Chevron'un güvenlik ve çevre koruma ile ilgili olarak çalışanlarını aşıladığı bilincin göstergesiydi. Oraya yaptığım 4 ziyaret esnasında tek bir petrol sızıntısına rastlamadım. Ancak her ay Chevron bülten tahtasına asılan kazaları veya kazaya ramak kala olayları da okuyordum. Güvenlik temsilcisi her birini araştırmak üzere uçakla veya kamyonla dolaşıyordu. Mart 2003'ten itibaren 14 kaza kaydedilmişti. O ay için ciddi bir inceleme gerektiren ve güvenlik prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açan kazaya ramak kala olarak rapor edilen olaylar şöyleydi. Bir kamyonun dur işaretine rağmen geri geri ilerlemiş olması, başka bir kamyonun el freninin çekilmemiş olarak park edilmesi, bir paket kimyasal maddenin belgelerinin yanlış düzenlenmiş olması ve bir kompresörün iğneli subabından gaz sızıntısı olması. Şaşkınlığımın bir kısmı da kuş inceleme görevim ile ilgiliydi. Yeni Gine'de varlıkları insan tacizine maruz kalan pek çok kuş ve memeli hayvan türü vardır. Çünkü bunlar ya iri olduklarından etleri için veya görkemli tüyleri için avlanırlar ya da balta girmemiş ormanların içlerine hapsolmuşlar ve dolayısıyla değiştirilmiş ikincil habitatlarda bulunmaya alışık değillerdir. Bunlar ağaç kanguruları, Yeni Gine'nin en iri yerli hayvanları, deve kuşu cinsinden bir kuş olan kassowariler, guguk kuşları, Yeni Gine'nin en iri kuşları olan iri güvercinler, cennet kuşları, pesquet papağanı ve güzel tüyleri sebebiyle değerli olan diğer renkli papağanlar ile ormanın içlerinde bulunan yüzlerce tür. Kutubu bölgesindeki kuş araştırmaları esnasında bu türlerin Chevron'un petrol alanlarının, tesislerinin ve boru hatlarının bulunduğu alanın içerisinde dışarıda olduklarından daha az sayıda olmaları gerektiğini zannediyordum. Oysa büyük bir şaşkınlıkla fark ettim ki bu türler Chevron alanının içerisinde yaşanılmayan birkaç uzak bölge dışında Yeni Gine adasında benim ziyaret ettiğim herhangi bir yerden çok daha fazlaydılar. Orada geçirdiğim 40 yıl boyunca Papua Yeni Gine'deki yabanıl yerlerde 3 adet kanguru görebildiğim yegane yer Chevron kamplarının birkaç mil uzağı olmuştu. Başka yerlerde olsalar avcılar tarafından vurulacak ilk hayvanlar onlar olurdu. Hayatta kalanlar da zaten sadece geceleri ortaya çıkmaları gerektiğini öğrenmişlerdi. Oysa Kutubu bölgesinde ben onları gündüz de dışarıda görmüştüm. Pesquet papağanı, Yeni Gine herpi şahini, cennet kuşları, hornbiller ve iri güvercinler petrol kamplarının yakın çevresinde çok sık bulunuyorlardı. Hatta Pesquet papağanlarının kampın iletişim kuleleri üzerinde bile tünediklerini görmüştüm. Chevron çalışanlarının ve taşeron firmaların proje alanında herhangi bir hayvanı avlamaları ya da balık tutmaları kesin olarak yasaklanmıştı. Ormana da el sürülmemişti. Kuşlar ve hayvanlar da bunu hissediyorlar ve evcilleşiyorlardı. Gerçekten de Kutubu petrol alanı Papua Yeni Gine'deki en büyük ve tamamı kontrol edilebilen ulusal bir park gibi faaliyetini sürdürmektedir. Petrol şirketi motivasyonları. Aylar boyunca Kutubu petrol alanındaki bu koşullardan büyük ölçüde kafam karışmıştı. Sonuç olarak Chevron ne kâr amacı güden çevreci bir organizasyondur ne de ulusal park olarak hizmet vermektedir. Aksine Chevron hissedarları bulunan ve kesinlikle kâr amacı güden bir petrol şirketidir. Eğer Chevron petrol operasyonlarından elde ettiği kârları azaltacak çevresel politikalar için para harcıyor ise hissedarları onu dava edecektir. Açıkça etmelidir de. Anlaşılan şirket bu politikaların nihayette petrol operasyonlarından daha fazla para kazanmasına sebep olduğuna karar vermişti. Peki bu politikalar para kazanmasına nasıl sebep oluyordu? Chevron şirketinin yaptığı duyurularda çevreye verilen önem işi motive eden bir faktör olarak ele alınmaktadır ve bu şüphe götürmez bir biçimde doğrudur. Son 6 yıldan daha fazla bir zamandır kıdemli Chevron çalışanları, diğer petrol şirketlerinin çalışanları, petrol endüstrisinin dışındaki insanlar ve düzinelerce alt seviyede personel ile yaptığım görüşmelerde bu çevreci politikalara katkıda bulunan başka faktörlerin de bulunduğunun farkına vardım. Bunlardan bir tanesi meydana gelmesi durumunda epey pahalıya patlayacak olan çevresel felaketlerden sakınmanın önemiydi. Kendisi de bir kuş gözlemcisi olan Chevron güvenlik temsilcisine bu politikaları harekete geçiren güdünün ne olduğunu sorduğumda cevabı kısaca Exxon Valdez, Piper Alpha ve Bhopal idi. Bu cevapla 1989 yılında Exxon firmasına ait petrol tankeri Exxon Valdez'in Alaska açıklarında karaya oturması ile büyük miktarda petrolün döküldüğü, 1988'deki Kuzey Denizi'nde bulunan Occidental Petroleum firmasına ait Piper Alpha petrol platformunda çıkan yangının 167 kişiyi öldürdüğü ve 1984'te Hindistan'daki Union Carbide Bhopal kimyasal fabrikasından kimyasalların sızması ile 4000 kişinin öldüğü ve 200 bin kişinin de yaralandığı olayları hatırlatmak istiyordu. Bu üç olayda son yılların en çok bilinen, en iyi şekilde reklamı yapılmış ve çok pahalıya patlamış endüstri kazalarıdır. Her biri de sorumlu firmaya milyarlarca dolara mal olmuştur. Hatta Bhopal kazası Union Carbide'ın bağımsız bir firma olarak varlığını sürdürmesini imkansız kılmıştır. Kaynağım bana 1969'da Los Angeles'ın Santa Barbara kanalında Union Oil şirketinin A platformundaki patlamasından ve felaket şekilde petrol sızıntısı olduğundan da bahsetmiştir. Bu olay o zaman petrol endüstrisini uyandıran bir sinyal görevi görmüştür. Chevron ve diğer büyük uluslararası petrol şirketlerinden bazıları her yıl bir projeye fazladan birkaç milyon dolar, hatta birkaç on milyon dolar yatırırlar ise böyle bir kazaya maruz kalıp milyarlarca dolar kaybetme riskini veya tüm projelerini, tüm yatırımlarını kaybetme riskini en aza indirip uzun vadede tasarruf sağlama imkanları olacağını böylece anlamışlardı. Chevron'un yöneticilerinden biri temiz çevre politikasının ekonomik değerini Teksas'taki bir petrol alanında petrol kuyularını temizlemekle sorumlu olduğu zaman öğrendiğini söylemişti. İşte o zaman öğrenmişti ki küçücük bir kuyunun bile temizlik maliyeti ortalama 100 bin Amerikan dolarıdır. Bundan da çevre kirliliğini temizlemenin maliyetinin o kirliliğe en başta engel olmanın maliyetinden çok daha pahalıya patladığı anlaşılıyordu. Tıpkı zaten hasta olan insanları tedavi etmenin ucuz ve basit sağlık tedbirleriyle hastalıkları önlemekten çok daha pahalı ve az etkili olduğunu keşfeden doktorlar gibi. Petrol çıkarmak üzere bir petrol alanı inşa etmek isteyen bir şirket, 20 ila 50 yıl arası üretim değeri bulunan bir bölgeye büyük yatırım yapmaktadır. Eğer çevre ve güvenlik tedbirleriniz büyük bir petrol sızıntısı riskini her 10 yılda ortalama olarak sadece bir kereye indiriyor ise bu gerçekten de yeteri kadar iyi değil demektir. Çünkü 20 ila 50 yıl arası yürüttüğünüz faaliyetlerde 2 ile 5 arası büyük bir petrol sızıntısı beklemeniz gerekecektir. Dolayısıyla çok daha ihtimamlı olmak bir zorunluluktur. Royal Dutch Shell Oil şirketinin Londra ofisinin direktörü tarafından arandığımda petrol şirketlerinin kendi uzun vadeli faaliyet planları ile ilgili araştırma yaptıklarına ilk defa tanık oldum. Söz konusu ofisin görevi 30 yıl sonra dünyanın durumu hakkında alternatif senaryolar üzerinde tahmin yürütmekti. Direktör Shell'in bu ofisi işlettiğini, çünkü birkaç on yıl işletilmek üzere tipik bir petrol alanı araştırdıklarını ve dolayısıyla akılcı bir yatırım yapabilmek amacıyla birkaç on yıl sonra dünyanın alacağı şekli iyi anlamak zorunda olduklarını ifade etti. Konuyla bağlantılı olan başka bir faktör de halkın beklentileridir. Birazdan inceleyeceğim zehirleyici maden kaçaklarının tersine petrol sızıntısı çıplak gözle çok iyi görülür. Kazalar aniden olur ve bariz olarak görülürler. Örneğin bir boru hattının, platformun veya bir tankerin bozulması veya patlaması ile ortaya çıkarlar. Sızıntının yarattığı etki de genellikle aynı şekilde belirgindir. Örneğin petrole bulaşmış ölü kuşların resimleri, televizyon ekranlarını veya gazete sayfalarını süsler. Böylece halkın da büyük olasılıkla petrol şirketinin mesuliyeti altında gerçekleşen ve çevreye zarar veren böylesine bir hataya karşı yüksek sesle tepki göstermesi beklenir. Halkın tepkisinin bu yönde olması ve çevresel hasarların en aza indirilmesi özellikle Papua Yeni Gine'de çok önemlidir. Oldukça zayıf bir merkezi hükümete sahip olan ülke demokrasiyle yönetilmektedir. Ne var ki polis gücü ve ordu da zayıftır. Yerli halkın ise güçlü bir sesi vardır. Kutubu petrol alanlarındaki yerel arazi sahiplerinin geçinmek için bahçelere, ormanlara ve nehirlere ihtiyaçları olduğundan petrol sızıntısı onların hayatlarını, petrole bulanmış deniz kuşları görüntüsünün Amerikan televizyon izleyicilerinin hayatlarını etkilediğinden çok daha ciddi şekilde etkilemektedir. Bir Chevron personeli düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. Papua Yeni Gine'de fark ettik ki yerel arazi sahiplerinin ve köylülerin desteği olmadan hiçbir doğal kaynak projesi uzun vadede başarılı olmayacak. Eğer arazilerine ve gıda kaynaklarına etki edecek çevresel bir zarar görürlerse projeye engel olabilecekler veya onu tamamen durdurabileceklerdir. Kaldı ki bunu bu Gainesville'de yapmışlardı. Merkezi hükümetten çok arazi sahipleri burada daha aktif, dolayısıyla biz de zararı en aza indirmek için ölçülü adımlar atmaya ve yerel halk ile iyi ilişkiler kurmaya ve sürdürmeye karar verdik. Diğer bir Chevron personeli de benzer bir fikri farklı kelimelerle ifade etmişti. Kutubu projesinin başarısı yerel arazi sahipleriyle birlikte iş yapabilme kapasitemize bağlıydı. İşi öyle yapmalıydık ki bizim mevcudiyetimizle durumları bizden önce olduğundan daha iyi olmalıydı. Bu konuda kesinlikle kararlıydık. Chevron operasyonlarının bu değişmeyen varlığının Yeni Gineliler tarafından ayrı bir yönü de büyük petrol şirketleri gibi cepleri derin kurumlar sayesinde para kazanabileceklerini anlamalarıdır. Sırf büyük şirketlerden para sızdırabilmek adına bir yolun inşa edilebilmesi için kesilen ağaçları sayarlar. Cennet kuşlarının gösterilerini icra ettikleri ağaçlara özel bir değer biçerler ve sonra da bu hasarları gösteren bir fatura çıkarırlar. Bana anlatılan başka bir olay da şöyledir. Yeni Gineli arazi sahipleri Chevron'un petrol alanına giden bir yol inşa etme niyetinde olduğunu öğrenmişler ve hemen koşup planlanan güzergaha kahve ağaçları dikmişlerdi. Böylece yol yapımı esnasında her bir kahve ağacı kökünden söküldüğünde şirketin hasar verdiğini iddia edebileceklerdi. Bu orman temizleme işini inşa edilecek yolları olabildiğince dar yaparak ve mümkünse sondaj yapılacak alanlara helikopter ile ulaşmaya çalışarak en aza indirgemek için bir iddiadır. Ancak şirketlerin karşılaştıkları en büyük risk arazilerine zarar vererek toprak sahiplerini kızdırmaktı. Böyle bir durumla karşılaştıkları anda arazi sahipleri tüm petrol projesini bile durdurabilirlerdi. Bana bilgi veren kişinin Bougainville diye bahsettiği yer, Papua Yeni Gine'nin gelmiş geçmiş en büyük yatırım ve gelişim projesi olan Bougainville bakır madeninden başkası değildi. Burası 1989'da çevrenin hasar görmesi sebebiyle kızgın arazi sahipleri tarafından kapattırılmıştı. Ülkenin pek de güçlü olmayan polis ve ordusunun çabalarına rağmen yeniden açılmamış ve bir iç savaşa neden olmuştu. Bougainville madeninin akıbeti, kutubu petrol alanının da çevreye hasar vermesi durumunda aynı akıbetle karşılaşabileceğine dair Chevron'a iyi bir uyarı olmuştu. 50. Ayrımın sonu. Sayfa 544.